بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. صدق الله العظيم. Kim ahiret ekinini isterse biz ona kendi ekininde artırmalar yaparız. Kim de dünya ekinini isterse ona da ondan veririz. Ancak onun ahirette bir nasibi yoktur. Yoksa onların bir takım ortakları mı var ki Allah'ın izin vermediği şeyleri dinden kendilerine teşri ettiler? Eğer o fasıl kelimesi olmasaydı elbette aralarında hüküm verilirdi. Gerçekten zalimler için acıklı bir azap vardır. Şura 21-20-21. Allah-u Teala önceki ayetlerde herkes tarafından kolaylıkla müşahede edilebilmesi mümkün olan iki gerçeğe işaret etmiştir. Birincisi, Allah'ın lütfu umumidir ve tüm kullar ondan yararlanmaktadırlar. İkincisi, rızık herkes için eşit dağıtılmamıştır ve insanlar arasında bu bakımdan fark vardır. Bu ayette Allah'ın kullarına verdiği lütuf ve rızkın bağışlanmasında sayısız farklılıklar vardır. Öncelikle bu farklılık usuldedir. Yani ahireti talep edenler ile dünyayı talep edenlere başka başka rızıklar verilecektir. Bu önemli gerçeği burada kısaca değinilmiştir. Fakat bu gerçeği ayrıntılarıyla kavramak insanın hayat tarzını yeniden gözden geçirmesini sağlar. Dünya ve ahiret için uğraşanlar tarlada çalışan işçilere benzetilmiştir. Çiftçiler toprağı çaba sarf ederek ekerler ve ondan ürün alırlar. Fakat maksat ve niyetlerindeki farklılık onların amellerinde de farklılığa yol açar. Örneğin ahiret için tarlada çalışan kimse ile dünya için tarlada çalışan arasında fark vardır. Dolayısıyla Allah indindeki mükafatlar da farklı olur. Oysa her ikisi de bu dünyada çalışmaktadırlar. Ahiret için tarlayken kimseye Allah dünyadaki nasibini verir ve o dünyadayken kendine çok az bir kısmet bulur. Çünkü Allah'ın lütfu herkese şamildir. O iyi ve kötü herkesi rızıklandırır. Fakat Allah ahiret için tarlasını ekenin tarlasını bereketlendirmekle müjdeliyor. Çünkü o buna taliptir ve bunun için çalışmıştır. Onun tarlasına bereket vermenin pek çok şekli vardır. Örneğin o ne kadar iyi ve halis niyet ile çalışmış ve ahiret için ne kadar salih amel işlemişse mükafatı da o nispetle yüksek olur. Bunun yanı sıra dünyada ahiret niyetiyle salih amel yaparsa Allah ona iyilik yapmak için daha çok fırsatlar tanır. Yani Allah tüm iyilik kapılarının kapanmasına ve şer kapılarının açılmasına müsaade etmez. Üstelik ahirette bu dünyada yaptığı amellerin karşılığını fazlasıyla bulacaktır. En azından 10 katıyla, binlerce fazlasıyla, hatta sınırsız derecede mükafat alırlar. Sadece bu dünya için tarla eken kimsenin, ki onun tüm çalışması da bu dünya içindir, akıbetini Allah şöyle bildiriyor. Birincisi, o ne kadar çaba sarf ederse sarf etsin, Allah'ın kendisi için tayin ettiğinden fazlasını alamaz. İkincisi, bu dünyada ne bulduysa sadece onunla yetinmek zorundadır. Allah-u Teala bu ayette ahireti isteyen ile dünyayı isteyen arasında şu bakımdan fark olduğunu ortaya koymuştur. A. Cenab-ı Hak ahiret tarlasını isteyene bu ayette dünya tarlasını isteyenden önce zikretmiştir ki bu bir üstün kılmanın işaretidir. B. Cenab-ı Hak ahiret tarlasını isteyen kimse hakkında onun ekinini artırırız buyurmuş, dünya tarlasını murat eden hakkında da ona da yalnız bundan veririz buyurmuştur. Bu ifadedeki bundan ifadesi kısmilik ifadedir. Buna göre mana ona onun istediği şeylerin hepsini değil bir kısmını verir şeklinde olur. Nitekim Cenab-ı Hak İsra suresinde "Men kâne yuridul âcilete accennâ lehu fîhâ mâ neşâ" buyurmuştur. Kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse biz de burada ona, kime dilersek ona dileyeceğimiz şeyi çarçabuk veririz. İsra 18. Akli delil ile bu iki hususu açıklamak mümkündür. Çünkü ahiret için çalışıp bu işe devam eden herkesin bu hususta yaptığı amellerin çokluğu o kimsede bir takım melekelerin meydana gelmesine sebep olur. Binaenaleyh bu amellere çokça devam eden her insanın ahireti istemeye kalbinin meyli daha fazla olur. Durum böyle olunca da mutluluklar ve sevinçler o nispette büyük ve çok olur. İşte ayetteki onun mahsulünü artırırız ifadesiyle bu kastedilmiştir. Ama dünyayı isteyen kişi bu istediğinde ne kadar ısrarlı ve devamlı olursa dünyayı elde etme hususundaki arzusu da o nispette çoğalır ve dünyaya meyli o nispette kuvvetlenir. Meyil hep artmakta olup elde edilmek istenen şey de aynı halde kalınca mahrumiyet de şüphesiz o nispette gerekli ve lüzumlu olur. C. Allah-u Teala ahiret ekinini isteyenler hakkında onun mahsulünü artırırız buyurmuş. Bu kimseye dünyayı nasip edip etmeyeceğinden bahsetmemiş. Bu konuda ne müsbet ne menfi bir şey bildirmeyip sukut bırakmıştır. Fakat dünya ekinini isteyen kimseye Allah-u Teala çok açık ve net bir biçimde ahiret payından hiçbir şey vermeyeceğini beyan buyurmuştur. İşte bu hususta büyük bir farkın bulunduğuna delalet eder. Cenab-ı Hak sanki ahiret asıl, dünya ise ona tabidir. İkinci derecededir. Binaenaleyh aslı elde eden ihtiyacı kadarıyla ikinciyi de elde etmiş olur demek istemiştir. Fakat Hak Teala dünyadan bahsedilen yerde ahiretin adının anılmayacak derecede değerli olduğuna dikkat çekmek için bu hususu zikretmemiştir. De Allah-u Teala ahireti isteyenin istediği şeyin fazla fazla verileceğini beyan buyurmuş, dünyayı isteyenin isteklerinin ise ancak bir kısmının verilip artık ahirette onun için hiçbir pay olmadığını bildirmiştir. Böylece Allah-u Teala ilk cümle ile ahireti isteyenin halini hep yükselişte ve artışta ve tırmanışta olduğunu, ikinci cümleyde de dünyayı isteyen durumunun birinci makamda noksanlıkta, ikinci makamda da tam bir yokluk içinde bulduğunu beyan buyurmuştur. Ahiret veresiye, dünya ise peşindir. Peşin olan veresiye olana tercih edilir. Çünkü insanlar peşin veresiyeden daha iyidir demektedirler. Binaenaleyh Allah-u Teala işte bu durumun tam tersini ahiret ve dünyaya halleri bakımından ters olduğunu beyan buyurmuştur. Ahiret her ne kadar veresiye ise de hep artmaya ve sürekliliğe yöneliktir. Binaenaleyh daha eftal ve daha mükemmeldir. Dünya ise her ne kadar peşinse de önce noksanlığa ve sonra tamamen yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla daha değersiz ve daha düşük olmuş olur. Binaenaleyh bu ahiretin durumunun dünya durumuna asla uymadığına İbn Abbas radıyallahu anh'dan da rivayet edildiği gibi dünyada ahiret hallerinin sadece isimlerinin bulunduğuna delalet eder. Ayet gerek ahiret ve gerekse menfaatlerinin hemencecik hazır, çantada keklik olmayıp Aksine her iki konuda da mutlaka bir ekim, yani ön hazırlık yapmanın gerekli olduğuna delalet etmektedir. Ekim ise ancak ekme ile ilgili bir takım güçlüklere katlanma, sonra sulama, sonra büyütme, hasat etme, sonra da temizleme ve seçme ile elde edilir. Cenab-ı Hak bu ikisine de ekin adını verince her birinin bir takım zorluklara ve güçlüklere göğüs germe ile elde edileceğini anlıyoruz. Hak Teala sonra ahiretin artmaya ve hep kemale doğru yükselmeye, dünyanın ise önce noksanlaşmaya, sonra da yok olmaya mahkum olduğunu beyan buyurmuştur. Buna binaen adeta bu iki kısmın her birinde de ekimin, sulamanın, büyütmenin, dikmenin ve ayıklamanın yorgunluk ve sıkıntılarına her halükarda göğüs gerildiğine göre bu yorgunluk ve argınlıkları hep artışa ve sürekliliğe doğru gidene yöneltmek, noksanlığa ve yokluğa gidene yöneltmekten daha evladır denilmek istemiştir. Ayetin devamındaki اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللّٰهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَاِنَّ الظَّالِم۪ينَ لَهُمْ اَذَابٌ اَل۪يمٌ Yoksa Allah'ın dinde izin vermediği bir şey onlara kanun kılacak ortakları mı vardır? Eğer azabı erteleme sözü olmasaydı derhal aralarında hüküm verilirdi. Şüphesiz zalimler için can yakıcı bir azap vardır. Şurake ortaklar ifadesiyle sadece insanların kendilerine yalvardıkları, müracaatta bulundukları, dua ettikleri, ibadet edip adak kestirdikleri ve bu şekilde ortak koştukları tanrılar kastedilmiş değildir. Burada ortaklar ile insanların kendilerine Allah ile beraber hüküm koymada ortak kabul ettiği kimseler kastolunmaktadır. Öyle ki onların ortaya attıkları düşüncelere, akidelere, nazariyelere iman edilir ve ahlaki kaideler, kültürel normlar şeklinde ihdas ettikleri değerler ölçü olarak kabul edilir. Onların icat ettikleri kanunlara, dini törenlere, örf ve adetlere uyulur. Kişisel ve toplumsal hayatı düzenlemede, alışverişte, mahkemelerde, siyasette, yönetimde hep onların kararları esas alınır. İşte bu o insanların tabi oldukları şeriatlarıdır. Yine bu Allah'ın dininin karşısında kendi başına müstakil bir dindir. Onlar nasıl ki Allah'ın rızası olmadan bir din ortaya koymuşlarsa onlara uyanlar da Allah'ın rızası olmadan uymuşlardır. İşte Allah'tan gayrısına kulluk nasıl şirkse bu da öyle şirktir. Kim olursa olsun yüce Allah'ın yarattığı hiç kimsenin yüce Allah'ın kanun olarak koymadığı ve izin vermediği bir şeyi kanun olarak koyma yetkisi yoktur. Kulları için kanun koyma yetkisi sadece yüce Allah'a aittir. Çünkü bütün evreni yoktan var eden ve kendi seçtiği yasalar sistemiyle tüm evreni yöneten O'dur. İnsanlık hayatı ise bu uçsuz bucaksız evren çarkında küçücük bir dişli konumundadır. Bu yüzden evreni yönlendiren yasalar sistemiyle uyuşan bir yasa hükmetmelidir ki insanlık hayatına, bu ise uçsuz bucaksız evreni yönlendiren tüm yasalar sistemini kapsayan bir bilgiye sahip bir kanun koymadıkça mümkün olmaz. Allah'tan başka herkes tartışmasız bu denli kapsamlı bir bilgiye sahip olmaktan uzaktırlar. Bu yüzden bu yetersizlikle beraber onların insanlık hayatı için kanun koymalarına itibar edilmez. Bu gerçek olanca çıplaklığıyla gözler önünde olmasına rağmen birçokları bunu tartışma konusu yapıyorlar veya inanmıyorlar. halkları için iyiliği seçtiklerini ileri sürerek yüce Allah'ın koyduğu kanunların dışında kanunlar koymaya yelteniyorlar. Bunu yaparken de içinde bulundukları şartlarla kendi kafalarından uydurdukları kanunlar arasında bir paralellik kuruyorlar. Sanki yüce Allah'tan daha çok biliyorlarmış, ondan daha iyi hüküm veriyorlarmış gibi ya da sanki Allah'ın izin vermediği konularda onlar için kanun koyan Allah'ın dışında ortakları varmış gibi. Bundan daha çirkin bir davranış, Allah'a karşı bundan daha küstahça bir tutum olamaz. Kuşkusuz Yüce Allah, insanlık hayatı için insanın karakteriyle, öz yaratılışıyla, içinde yaşadığı evrenin doğası ve öz yaratılışıyla uyuşacağını bildiği bir yasa koymuştur. Bu sayede hem insanların kendi aralarında hem de evrende yer alan güçlerle en büyük düzeyde yardımlaşma ve dayanışma gerçekleşir. Yüce Allah bunun için gerekli olan tüm temel yasaları koymuştur. İnsana düşen sadece genel sistemin ve çerçevesi belirlenmiş yasanın sınırları içinde hayatın değişen ihtiyaçları ile birlikte ayrıntı sayılan yeni düzenlemeler yapmaktır. Bu konuda aralarında görüş ayrılığı baş görüşler ise meseleyi Yüce Allah'a döndürürler. Yüce Allah'ın insanlar için hayat düsturu olarak koyduğu temel yasalara başvururlar. Çünkü Yüce Allah bu temel yasaları insanların ayrıntı sayılan düzenleme ve uygulamalarını ölçtükleri bir kriter olarak koymuştur. Böylece yasama kaynağı bire indirgenmiş oluyor. Hüküm tek başına Allah'a özgü kılınıyor. O herkesten iyi hükmeder. Bu yöntemin dışındaki her girişim Allah'ın şeriatına, Allah'ın dinine, Allah'ın Nuh'a, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tavsiye ettiği prensibe karşı çıkmaktır, isyan etmektir. Ayetin devamındaki "ve inne zalimine lehum azabun elim" buyurulmuş. Yani bu o kadar büyük bir cürümdür ki şayet Allah son hükmünü vermeyi kıyamete kadar ertelememiş olsaydı bunları dünyada azaba çarptırırdı. Çünkü onlar Allah'ın kulu oldukları halde ortaya bir din atmışlar ve onlara uyanlar da Allah'ın dinini bırakarak onlara tabi olmuşlardır. Esselamu aleyküm.